Yani o zaman nasıl topar? Deneyelim Roma İmparatorluğu'nu kısa bir yarım saat içinde toparlamayı birlikte. Yani şey yapmayalım, sorular soralım ama şey konunun içine, ortasına doğru olsun. Çepere doğru değil ama içeri doğru. Ve şimdi Roma İtalya'da başladı. Köken olarak şeyini bilmiyoruz, tam olarak bilmiyoruz. Yani Trova Savaşı'ndan kaçanların orayla bir bağlantısı var. Ama bu tarih öncesine giriyor. Yani efsane ve olgunun karışımı. Tamamen şey de değil, %100 uydurma da değil. Ama tarihsel alana girmiyor, tarihe girmiyor. Tarih öncesi Roma'nın kuruluşu. Ve Roma değişik kabilelerden kuruldu. Aslında Roma kurulurken orada Etrüskler vardı, Latinler vardı, Sabinler vardı falan ve bunlar hepsi de şeyden daha ileriydiler. Roma'yı kuran kültürden daha ileriydiler. Çünkü Roma'yı kuran kültür aslında bir haydut kültürüydü. Haydut çobanlar deniyor bunlara. Ve eğer Etrüsklerin ne durumda olduğuna bakarsak o sıralarda Etrüskler şeyler. Kendi kültürleri var, yazıları var, alfabeleri var. Aslında Roma alfabesi Etrüsklerden devralınan bir alfabe. Etrüsk alfabesi de Fenike alfabesinin bir başkalaşımı. Yani Roma'nın niye bütün o yüksek kültürlerin ortasında Roma İmparatorluğu'nu kurmaya belirlendiğini açıklamak kolay değil. Yani aynı şey Türkler için de geçerli. Çünkü Türkler de her şeye rağmen göçebe bir kültür olarak yaşıyorlar ve şeye geldikleri zaman Uygar yüksek kültürlerin ortasına geldikleri zaman ya da Uygarlık bölgesine geldikleri zaman onların hepsinin bir bakıma üstüne çıkabiliyorlar şey açısından, politik olarak. Kültür olarak değil. Ama politik olarak yani devlet kurma ve yönetme açısından Türklerde de aynı şey var, Germenlerde de aynı şey var. Roma İmparatorluğu bölündüğü zaman, Doğu ve Batı diye ayrıldığı zaman bir süre sonra Batı ortadan kalktı. Değil mi? 5. yüzyılda Hristiyanlıktan sonra ve barbar göçleri denen olay. Ama Doğu Bizans biçiminde sürdü. Batı'da kuzeyden gelen şeyler, barbarlar şey gibi, Roma'nın haydut çobanları ve göçebe Türkler gibi şeyi ele geçirdiler bir bakıma. Tarihsel rolü ele geçirdiler ve o dönem, o bölgenin kültürünün şeyi oldular, yükselticisi ve yani sadece koruyucusu olmakla kalmadılar aslında şey, daha da yeni biçime dönüştürdüler. Yani bu arkadan barbarlar şeye girdikleri zaman, yani bu hepsi için geçerli değil. Örneğin Hunlar da geliyor şeyde aynı dönemde, yani Roma İmparator, Batı Roma İmparatorluğu'nun sonuna doğru 4. yüzyılda Atilla falan. Daha da önce Cengiz Han var. Yani bunların hepsinin, bütün barbarların uygarlık getirdiklerini ya da yani girdikleri bölgeye kendilerini adapte ettiklerini, uyarladıklarını ve kültürel rolü kültürü yükseltme rolünü üstlendiklerini söyleyemeyiz. Hepsi için söyleyemeyiz. Ama şeyde öyle, Batı Avrupa'da bunu açıklamak bir ölçüde olanaklı. Çünkü eskimiş bir kültür, eskiliğiyle kendini sürdürmeye çalıştığı için dinamizmini yitiriyor. Yani yeni biçime izin vermiyor. Bizans niye? Şimdi Batı'da Roma Batı Roma İmparatorluğu kalktıktan sonra ve Germenler oraya geldikten sonra bir karanlık dönem başladı. Aşağı yukarı 15. yüzyıla kadar sürdü ama ondan sonra orada dünya tarihinin yeni aşaması başlıyor. Hegel'in sisteminde ya da tarih felsefesinde Germenlerle birlikte şeye geçiliyor. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Geri kültürlerin uygar kültürlerle buluşmalarının etkileri var. Onu anlamamız gerekiyor. Bir de eski kültürlerin şeyi, değerlendirmesi. Yani onlar ne işe yarıyorlar? Yani 10-100 yıl sürdü Bizans İmparatorluğu şeyden sonra, ayrılmadan sonra ve o 10-100 yıl için Hegel ne diyor biliyor musunuz? Yani doğru şey, onu başkaları da söylüyor. Sadece Hegel'in söylediğini düşünmek doğru olmayacak. şey diyor, Doğu yüksek bir sayfa 250, yüksek bir düzeyde gelişmiş Doğu Roma İmparatorluğu'nun tarihi, yani Bizans İmparatorluğu'nun tarihi, orada Hristiyanlığın tininin gerçekliği ve arılığı içinde kavranabileceğini beklememize karşın, yani iyi bir Hristiyanlık beklememize karşın bize kesintisiz olarak süren suçların, zayıflıkların, alçaklık ve karaktersizliklerin bin yıllık bir dizisini sergiler. Bizans tarihi özel olarak bu. Yani bu şey gibi görünebilir, haksız bir yargı gibi görünebilir ya da genelleme gibi görünebilir. Ama yani bir gösteride doğru da diyebiliriz. Neden böyle oldu Bizans'ta? Şimdi bin yıl batıda bir karanlık dönem olarak yaşandı. Avrupa'nın orta çağları dediğimiz dönem tam o tanımlanan bin yıl. Yani Batı Roma'nın çöküşünden şeye kadar, reformasyona kadar ya da Rönesans'a kadar süren geçen süre bin yıl. Ve Bizans'ta Hegel'in anlatımıyla güçlü Türkler tarafından 15. yüzyılın ortasında parçalanıncaya dek yine 10 yüzyıl, 10 yüzyıl şey, Avrupa'daki karanlık çağlara karşılık düşen bir alçaklık çağları ya da düşüklük, moral düşüklük çağları. Bizans tarihi, öyle diyebiliriz.
Ama Bizans tarihçileri öyle söylemiyor. Biz geriye işlettik diyor. Haçlı savaşlarıyla gelip bizi talan ettiler diyor.
Şimdi,
iki defası Haçlı savaşlarıyla...
Tarih felsefesi bu problemi çözümlemesi gereken bir şey değil mi? Yani tarih felsefesi... orada şunu söyleyeceğiz. Bizans'ın durumunu analiz ederken orada bir Roma faktörü var, bir Hristiyanlık faktörü var, değil mi başlıca? Bir, onun dışında bir de komşularla ilişkiler var. Yani Avrupa'daki ilişkiler şeyden farklıydı, Bizans'ın yaşadığı ilişkilerden farklıydı. Bizans öyle bir Roma İmparatorluğu ki Hristiyanlığa uyarlanmış bir versiyonu onun. Ve bu Roma İmparatorluğu'yla bir ilgisi yok bunun diyoruz. Yani şeyin... Roma tini, yani şurada dünya tarihinde Roma İmparatorluğu diye öğrendiğimiz kültür, Hristiyan olmayan bir kültür. Yani her şeyden önce mitolojisi var ve putperest. Ondan sonra imparatorluk, tamam imparatorluk daha evrensel bir şey görünüyor, yayılma gösteriyor. Ve temel bir, yani en üstel belirlenimi o. Hristiyanlık öncesi bir kültür. Ama Bizans Hristiyan. Yani Roma ve Hristiyanlığın bağdaşmadığını daha önce yine inceledik, gördük. Neden bağdaşmadığını da düşündük. Yani çünkü Roma tini şeye dayanıyordu. Özellikle imparatorluktan sonraki biçimiyle imparator kültüne dayanıyordu. Askeri bir yani askeri Roma İmparatorluğu sadece orduya dayanıyordu diyemeyiz. Ama Roma İmparatorluğu için askeri güç ya da ordu çok özel bir faktördü ve Hristiyanlık onunla bağdaşmıyordu. Yani Hristiyanlar Roma ordusunu bir yerde şey içeriden zayıflattılar çünkü pasifisttiler. Ve daha başka faktörler var. Yani Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı kendi içine kabul ettikten sonra ya da onu engelleyemediği için onu aldığı zaman bütün yapısı, sistematik yapısı bozulmak zorundaydı ve bozuldu. Yani imparatorlar Hristiyanlığı kabul ettiler şeyden sonra 3. yüzyıldan başlayarak ve yani Hristiyan bir Roma İmparatorluğu şey değil, tutarlı bir yapı değil. En yanlı olarak öyle söyleyebiliriz ve onu güçsüzleşti. Batı'da çökmesinin nedeni kuzeydeki barbar kabilelerin çok fazla güçlü olması. Hatta onlar Doğu Roma İmparatorluğu'nu da, Bizans'ı da tehdit ettiler önemli ölçüde. Buralar biraz görgül tarihi ilgilendiriyor. Yani şimdi şeyi düşünmemiz gerekiyor. Gladiator filmini gördük mü?
Gördüm.
Onun başında şey vardı, Roma ordularıyla oradaki Germenlerin ve Galyalıların galiba ilişkileri var. Yani İtalya'nın kuzeyi Galyalılar daha batıda ve Germenler daha doğuda olmak üzere şey. Daha da biraz daha ileride Slavlar var. Roma İmparatorluğu'nun Orta yani Alplerin kuzeyi Roma'nın sınırı. Tuna aslında Roma'nın sınırı. Orada yeterince barbar kabile var. Daha da yukarıda Vandallar var. Vandallar aslında son darbeyi vuranlar. Ama onlardan önce Atilla gelmiş oraya. Hunlar gelmişler ve Hunlar gelince oradaki o Germanik kabileler itiliyorlar şeye doğru, Roma'nın üstüne doğru. Romalılar bir iki şeyle savaşta onları belli bir ölçüde durdurabilmişler. Hatta bir anlaşma yapmışlar. Burada anlatılıyor. Onları Tuna kıyılarına yerleştiriyorlar ve orada Romalıların onlardan istediği şey bir tür sınır güvenliği sağlamaları. Yani şeye karşı, Hunlara karşı ya da Asya'dan gelen daha başka barbar bir süre o da işlemiş ama 5. yüzyılda o şeyler giriyorlar. Vandallar yukarıdan ben onların şeyi burada adını falan da veriyordu gel yani Proton döneminde Germenler giriyorlar, Cimpriler giriyorlar, Lombardlar giriyorlar. Esas da girenler Lombardlar.
Gotlar giriyor.
Gotlar. Tabii. Gotlar, Ostrogotlar giriyorlar. Yani çok fazla şey var, giriş var orada İtalya'nın ortalarına doğru. Alaric diyor mesela. Alanlar var. Alanların generali Radegus'u, Suven'i ve başkalarını da bozguna uğrattı. Bu Honorius, son şey, Roma İmparatoru değil mi? Ya da Theodosius. Bu bölümeyi yapıyor. Şimdi Attila daha sonra İtalya'ya yürüdü ve 453 yılında öldü. Attila'nın ölümünden 453. Yani Roma henüz çökmedi ama çok geçmeden Roma Genserik altındaki Vandallar tarafından alınıp yağmalandı. Bunlar Roma'ya kadar iniyorlar. Roma birkaç kez ele geçiriliyor bu şeyler. Kuzeydeki barbarlar tarafından. Galyalılar da bunu şey yapmışlar. Daha önce Roma'yı ele geçirmişlerdi. Hatta Roma'nın Cumhuriyet döneminde, pardon Kraliyet döneminde bile bu şey oldu. Kuzeyden, çünkü orada 305 kilometrelik bir yol var. Yani kuzeydekiler bir şekilde yukarıdan basınç gördükleri zaman ya da aşağı doğru itildikleri zaman iniyorlar. Ve Roma'yı alıyorlar. Sonra kalamıyorlar orada. Şeyleri yok, kalmak için güçleri yok. Romalılar o şekilde kentlerini koruyorlar. Yani şimdi Batı Roma'nın çöküşü şöyle diyorduk, bunu kabul edebilir miyiz? Yani niye Bizans sürdü ve Batı çöktü? Batı'nın çökmesi, yani Batı Roma İmparatorluğu'nun ortadan kalkması tamam, göçlerle ilgili ama esas faktör şey olmalıdır diyorduk, içsel yıkılma olmalı. İçsel olarak, eğer içsel olarak sağlam kalsaydı, yani Roma İmparatorluğu olarak kalsaydı ya da şey Hristiyanlaşmamış biçimiyle kalsaydı muhtemelen o yukarıdaki şeyi durduracaktı, barbarların etkilerini ve onları o zaman bilmiyorsun ne olabileceğini. Ama Hristiyanlaştığı zaman zaten ortadan kalktı. Yani Roma tini Hristiyanlıkla birlikte gidebilecek bir şey değildi. Hristiyanlık neden Roma İmparatorluğu alanında hızla yayıldı? Yani 1-2 yüzyıl yetti Hristiyanlığın şeyi için, yayılması için. İlk yüzyıl kendini formüle etti Hristiyanlık. Ondan sonraki yüzyılda da yayıldı. Şimdi burada Evet. Hristiyanlık. Evet. Tabii o kilise organize oldu. Romalılar direnç gösterdiler. Yani Roma tek bir imparator Roma şeyden sonra Hristiyan imparatorlar Hristiyanlığa döndükten sonra tek bir imparator tekrar bir putperestliğe dönme girişiminde bulunuyor ama kalıcı bir şey yapamıyor. Yani soru şuydu, Roma İmparatorluğu üzerinde Hristiyanlık niçin bu kadar kolay ve dirençsiz denilecek bir şekilde yayıldı? Yani arenalarda işte aslanlara atıldılar falan, tamam onlar oldu ama her şeye rağmen Hristiyanlığın orada yayılması öyle bir şiddet yoluyla ya da zor yoluyla değil ama kendiliğinden. Evet, orada da doğmuş değil.
kalmamış. O zaman bilinçli mi oldu onların hepsi? Kendilerine yakın gördüler.
Roma dininin tam zıttıydı Hristiyan dini. Sevgiye, kardeşliğe dayanıyordu. Öbür tarafta ise zorba bir şey vardı.
Şey, aslına bakarsanız putperestlik daha hoşgörülü. Yani putperestlik, daha doğrusu mitoloji ya da aynı şey, mitoloji şey yapıyor. Yani bir bölge, bir tanrı ya da tanrıçaya inanırken bir başkası, başka tanrı ve tanrıçalara inanabiliyorlar. Bunlar birbirlerine düşman olmuyorlar. Birbirlerine gözdağı da olmuyorlar. Tam tersine birbirlerinin tanrılarını ödünç alıyorlar ya da örneğin Mitraizm diye bir din var. Mitra, Doğu dini değil mi? Roma İmparatorluğu'nun Asya'dan aldığı bir şey. Ve bu İngiltere'ye kadar yayılmış. Özellikle de şeyler arasında, subaylar, ordu içinde, subaylar arasında, Mitraizm. Hristiyanlık dışlayıcı bir din. Ve başka hiçbir şeye izin vermiyor. Yani Hristiyanlar hoşgörüsüz şeye göre, mitolojik dinlere göre. Hoşgörü, tolerans denen şey... Dinle ilgili bir kavram birinci olarak ve yani şeyi anlayabiliyoruz.
Din yönetim putperestliğin... alanında ilgili sanki hani durum değişmiş gibi geldi bana ama tabii putperestlik zamanında da durum aynı mıydı ona bakmak lazım. Hani şeydir ya hani yönetim tarzına aslında bir anlamda alternatiftir yani.
İmparator kültü var Roma. Yani imparatorlar...
Din orada hani haddini bilip
evet.
İşte putlar haddini bilip
evet.
Hani yönetim alanına eğer girmiyorlar ise daha iyi olduğu söylenebilir.
Genel olarak putların birbirleri üzerinde fazla bir üstünlükleri yok. Zeus bile aslında öteki tanrıları tam olarak denetim altına alamıyor. Zeus'a karşı çıkabiliyorlar.
İşte Hristiyanlıkta ve Müslümanlıkta durum değişiyor. Aldatabiliyorlar.
Evet.
Hatta krallar ve padişahlar Tanrı adına ülkeyi evet. Yönetiyorlar vesaire.
Şeyi anlamaya çalışıyoruz. Yani Hristiyanlık neden hoşgörülü değil ve şey neden hoşgörülü?
Çok seslilik var. Şimdi.
Çok seslilik.
Yönetim alanına geçince orada ister istemez bir
yönetim alanı
otorite olmak durumunda.
Ama ikisinde de yönetimde. Yani Roma İmparatorluğu, yani putperest Roma İmparatorluğu çok dindar bir imparatorluk. Yani dinine çok bağlı ve bu onların bir özelliği. Adaklar sunmalar, tapınaklar yapmalar ve yani şey değil, Roma İmparatorluğu dine laik diye laik terimini uygulamaya çalışırsak, yani din ve devlet işlerinin diyelim ayrılmaması gibi bir örneğin Pontifex Maximus ne demek biliyor musunuz? Baş rahip demek. Maximus, yani en yüksek rahip ya da baş rahip. Ve Sezar'ın kendisi Pontifex Maximus şeyini taşıyor, sanrının ünvanını taşıyor. Ve bunu şey olarak yani yönetici olarak taşıyor. Bir bakıma bu şeylerde Yunan tininde ve Roma tininde laiklik diye bir şey kavram uygulayamayacağız oraya. Çünkü din ve devlet işleri bir arada gidiyor. Yani din ayrı değiller. Dinin biçimi farklı. Yani mitolojik din şey gibi değil. Hristiyanlık ya da Müslümanlık gibi değil. Yine soru şey bu hoşgörü açısından mitoloji ve hoşgörü açısından Hristiyanlık.
Şimdi orada galiba şey ona, Hristiyanlar yani Tanrı tek olunca monarşik gibi oluyor. Tek Tanrı.
Evet.
Halbuki böyle hani mitolojik dinlerde ya da Roma'da Paris'te bir sürü bir dolu Tanrı.
Demokrasi gibi
daha
oluyor.
Demokrasi. Evet. Bol bol Tanrı. Daha renkli, daha çok ses demek. Çok tanrı, çok ses demek aynı zamanda. Öbürü tek ses.
Evet, yani bir bölge...
Monarşi daha şey...
Hatta Yahudiler bile Romalıları fazla rahatsız etmiyor.
Kısıtlamıyor öbürü. Daha serbest bırakıyor. Bir sürü bol bol tanrı. Daha ne
istiyor?
İstediğini
seçiyor.
Evet. Doğru. Ama burada önemli olan bir bölünge, düşmanlık yaratmaması. Yani...
Düşmanlık hocam öbür dinlerde de yok ki. Yani Hristiyanlıkta da düşmanlık olduğunu sanırım.
Evet, Hristiyanlıkta Katolikler ve Ortodokslar arasında yani, ciddi bir düşmanlık var.
Ama işte bunu obezlikler.
Dinlerde de var.
Ama şeyde asla yok. Mitolojik mitolojik dinde yok. Kesinlikle yok.
Ama işte bu insanlar insanlarla ve ritüellerle kendi...
Tek tanrı dinlerde düşmanlık var. Dinin özünde de var. İslamiyet'te de var. Dar bir İslamiyet'e
gidemezsin. Paylaşın onu. Kabul
cihat bile var. Yani İslami olmayan topraklara sen cihat...
Pekala. O zaman gerçeği ileri süren bir din, gerçek olduğunu ileri süren bir din totaliter mi olmak zorunda?
Bir yerde öyle zaten.
Postmodernistlerin savları buna dayanıyor. Yani onlar eğer diyorlar ki sen bir saltığı ileri sürersen, gerçeği ileri sürersen başka ona aykırı olan her şeye düşman olacaksın. Postmodernizmin ruhu bu aslında ya da en temel karakteri bu. Eğer hiçbir görüş ya da hiçbir felsefe, hiçbir din ötekilerden daha iyi olduğunu ileri sürmezse o zaman hepsi kardeş kardeş, barış içinde, çok kültürlülük, tini içinde var olabilirler. Postmodernizmin şeyi bu, çekiciliği buradan geliyor. Çok kültürlülük onlara ait bir şey, yani postmodernizme ait bir şey, kavram ve anlayabiliyoruz. Yani şeyi anlatıyor postmodernizm. İşte Türkiye'de Aleviler, Sünniler, Kürtler, Türkler ve başka başka kültürler barış içinde bir arada yaşasınlar. Bu belli bir bakış açısından ya da belli bir koşul altında rasyonel olan şey. Çünkü alternatifi birbirlerini boğazlamak olacak. Onun yerine diyorlar birbirinizi şey yapmayın, reddetmeyin ya da birbirinizi aşağılamayın, birbirinize birbirinizi gücendirici ve incitici olmayın. Barış içinde bir arada var olun. Ama eğer gerçeklik savunda olan bir görüş ya da din ortaya çıkarsa ötekilerini reddetmek zorunda. Klasik felsefenin öyle bir şeyi var. Durumu var. Yani görecilik ve saltıkçılık karşıtlığı gibi bir şey bu. Eğer saltık ileri sürülüyorsa o zaman o saltığa aykırı olan her şey reddedilecek, olumsuzlanacak ve yanlış olarak görülecek. Eğer görecilik bakış açısına geçersek o zaman her bir din bir başkasına göre iyi olabilir, başkalarına göre kötü. Ama o dini benimseyen insanlar için iyi olduğu iyiyse o yeterli. Yani kültürel görelilik ve kültürel saltıkçılık bunlar şeyler. Roma İmparatorluğu durumunda Hristiyanlık şey olarak ortaya çıkıyor. Saltıkçılık olarak ve Hristiyanlığın postmodernizmi doğrulaması olanaksız. Çünkü Hristiyanlık kendi kavramı gereği, değil mi? Öteki dinleri şey olarak görüyor. Yani geri olarak görüyor en azından. Ya boş inanç olarak görüyor ya da Müslümanlık o da şey olamaz. Çok yani postmodernlik, postmodern bakış açısı bağdaşan bir şey olamaz. Ve bir de bakıyorsunuz bazı Müslüman yazarlar şey postmodernizmi şey yapıyorlar, savunuyorlar. Yani daha iyi bir felsefi şey olarak bakış. Çünkü postmodernizm şey yapıyor, Hristiyanlığı ve İslam'ı eşitliyor onları. Ama yanına Hinduizmi de getiriyor, panteizmi de getiriyor.
İran'a da karşı çıkmıyor.
Tabii İran'a da karşı çıkmıyor. Hatta onu destekliyorlar işte Michel Foucault. Onu İran mollaları bağırlarına basıyorlar. Yani İran'a birkaç kez gidiyor o şey devrim sırasında. Biliyor musunuz?
Biliyoruz.
Evet. Ve çünkü şey yapıyor yani o İran'daki devrimi yani molla devrimini Aklı. Köklere geri dönüş olarak görüyor.
Ama işte ne kadar büyük bir yanılgı da yani o şey bütün o kendi kültüründe şarap kültürü var, şarap bağları hepsini olduğu gibi yok ediyor yani. Ama yok edici bu yani onu söylerken o yok edici bir görmüyor.
Hayır, bunu söylerken yani son derece iyi niyetli söylemiştim ben bu kadar yani dinci asacaklarını falan düşünerek söylemiştim. Biraz daha açabilir miyiz? Niçin Batı Roma çöktü, Doğu Roma çökmedi? İkisi de Hristiyanlığı bünyesine almış.
Evet.
Aynısından çıkmış. Sonra
ikiye bölünmüş. Şimdi güzel. Şunu söyleyeyim. Ben onun üzerine sen devam edebilirsin. Yani aslında iki tarafta da Roma İmparatorluğu ortadan kalktı. Çünkü Bizans İmparatorluğu artık Roma İmparatorluğu değildi. Ama Bizans ayakta kaldı ve Doğu Batı'da hiçbir şey ayakta kalmadı. Bunu nasıl açıklayacağız? Bunu şöyle açıklayabiliriz. Bizans'ın üzerine eşit ağırlıkta bir barbar kütlesi çökmedi. Çökseydi Bizans'ta dayanamazdı. Bir de Bizans her şeye rağmen doğuya daha yakındı. Yani Mezopotamya'ya, Mısır'a ve o Avrupa'da ise durum tam tersine. Avrupa'nın yani Batı Roma İmparatorluğu kuzeyi barbar bölgesi. Doğu Roma İmparatorluğu'nun güneyi ya da gerisi uygar bölge ve burada yani Bizans'ta eğer olsaydı bir barbar kıtesi altında kalsaydı o da dağılırdı.
Kuvvete dayanan bir topluluk olarak yani şiddet ve kümesi.
Şimdi barbar deyince savaş, Germenleri, Ostrogotları, Vizigotları, ondan sonra Vandalları bunları düşünmemiz gerekiyor. Hunları. Yani bunlar şimdi Roma uygar. Ama Roma'nın kuzey sınırı ve Orta Avrupa yani Galyalılar, Asterix örneğin. Yani çizgi romandan da biliyorsunuz. O kültür ilkel bir kültür. Yani Romalılar şeyken muazzam bir mimari gösteriyorlar. Gelişim gösteriyorlar. İşte Roma şeyleri var. Yani öteki taraf köy kültürü. Galyalılar. Şeyler de öyle. Germenler de. Bunlar kabileler. Kabile kültürü düzeyindeler ve düzgün bir mitolojileri bile yok. Geri derken abartmalı bir anlamda geri denmiyor. Gerçekten geriler. İlkel ormanlarda yaşıyorlar. Kendi aralarında bir tür konfederasyon yapısı var. Yani birleşmeler, çeşitli kabileler, bir takım üst örgütler falan oluşturuyorlar. Ama öyle bir devlet denebilecek bir yapıdan yoksunlar. Ve özellikle de Vandallar. Vandalların yaptıkları şeyler de Vandallar İtalya'ya geliyorlar, Kuzey Afrika'ya geçiyorlar biliyorsunuz. Yani Bizans'a da giriyorlar ama özellikle Batı Roma ile orada etkinler ve yapıyorlar, yok ediyorlar. Yani Vikingler bunlar bunları açıklamak zor bir şey. Yani en azından ben şu an yapamayacağım ama Vikingler bir sefere çıktıkları zaman Fredrik Arsen'in kitabında var bunlarla ilgili bir takım çözümlemeler. Bunlar yok etme uğruna yok ediyorlar. Yani sadece yapıları falan değil insanları da yok ediyorlar. Bir tür kitle kıyırma gibi bir şey yapıyorlar. Ve bunu doyum içinde yapıyorlar. Yani onlar için anlamlı ve değerli bir şey gibi yapıyorlar. Ve
yani kimilerinin avlanmaktan hoşlanması
ona benziyor. Yani İrlanda'yı ve İngiltere'yi işgal ediyorlar, ele geçiriyorlar Vikingler. Normandiya denen Fransa'da o Vikinglerin Normanların bölgesi ve orada yerleşiyorlar. Yani o Kuzey Afrika'ya kadar gidiyorlar ve genel olarak da yok edicilik yapıyorlar. Yani yağma bile diyemeyiz. Çünkü yağma onları demek, alıp götürüp taşımaları demek. Öyle bir amaçları var gibi görünmüyor.
Bugünkü yani, Danimarka değil mi? Hocam esas Vikinglerin halk olarak.
Danimarka, İsveç ve Norveç. İsveç'te var. Var yani onlar da var.
Çok etkili değil mi? Sonra böyle bir şeyden
bugünün evet. O eskinin izleri var hala. Yani o Vandal döneminin oralarda. Ama yani aynı zamanda bilirsiniz. Eğer İngilizce sözcük karıştırıyorsanız pek çok İngilizce sözcüğün kökeni Old Norse'dir. Norse.
Old German zaten Old German'dan
ayrı. İngilizler zaten Anglo-Sakson kökenli. Yani onlar Almanlar. Onu biliyoruz. Ama aynı zamanda orada de var. İskandinav ya da Viking faktörü de var. O faktör oldukça ağırlıklı bir faktör. Çok hafif değil. Yani Fransızlar dediğim gibi onlarda da o kuzey kıyıları. Vandallar Batı Roma İmparatorluğunu yıkıyorlar. Lombardlar iniyorlar. Orta İtalya'ya iniyorlar. Roma dilinden Latin dilinden İtalyanca'ya geçişin anlamı şu ya da açıklaması şu. Lombardlar bu bir yerde yazıyor, Britannica'da yazıyor ve doğru mu yanlış mı ben onu yargılayabilecek bir durumda değilim. Ama yazdığı şu, oraya gelen Germenler, Germenlerin dili, her neyse o zaman, O Latince ile karışıyor ve İtalyanca, yani modern İtalyanca o ikisinin bir sentezi. Yani modern İtalyanca'da zaten Germanik şey var, kök var.
Zaten doktor kişi bile karar vermiş İtalyanca'da hangi kelimede olacağına dair. Öyle bir şey, yani İtalyan bir arkadaşın söyledi.
Doğrudur.
Yani...
Evet, yani İtalyanca şey, Latince'ye benziyor ama Latince'den bambaşka bir dil. O artikelların falan olması şey de yok, Latince'de yok. Onlar yukarıdan gelen etkiler. Yani Alman, Gotların ya da şeylerin, Lombardların. Şimdi bunlar lingüistik şeyler. Batı'da karanlık dönem başlıyor. Çünkü bir imparatorluğun yıkılması, onun bütün törel dokusunun, bütün tüzel dokusunun bir anda çözülmesi, dağılması değil, birkaç yüzyıl gerekiyor. Tam karanlığa gömülmek için ve tam karanlığa gömülmeden önce 8. 9. yüzyılda 10. yüzyılda Şarman, çünkü 900 yılı 10. yüzyıl demek. O Kutsal Roma İmparatorluğu'nun ilk versiyonunu o kuruyor. Şarman kuruyor. İkincisini kim kuruyor? Bismarck. Üçüncüsünü kim kuruyor? Adolf Hitler. Evet, o birincisini kuruyor Şarman. Ama Şarman pek başarılı olamıyor. Yani öldükten sonra zaten çocuklar arasında dağılıyor ve bunu şimdi Germanik dünyaya geldiğimiz zaman daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz ama Batı Roma İmparatorluğu çöktükten sonra Roma yasa devletiydi. Roma İmparatorluğu barış demekti ve ona bağlı sonuçlar da vardı. Ama sonradan yerine gelen durum, Hristiyanlık durumu nedense bir tür barbarlık durumu olarak ortaya çıkıyor. Şimdi...
Politize olmuş zaten.
Ne?
Hristiyanlık politize olmuş zaten.
Evet.
Ne yazıyor?
Doğru.
Kendinden çıkmış oluyor bu durumda.
Ama Hristiyan,
başka bir şey oluyor.
Tamam.
Belki o yüzden böyle kadar bozulmuştur.
Şeriat devleti denen şey, papalık aynı hem politik hem de dinsel krallık. İkisinin birliği değil mi papalık? Papalık şey değil, sadece dinsel bir yetki değil, aynı zamanda politik bir güç. Öyle olması gerekiyor en azından ve papalık onu hiçbir zaman elde kazanmış olmasa da hep kazanmaya çalışıyor. Burada şöyle bir ayrım var. Hegel, Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olarak bölündüğü zaman gözden kaçırmamamız gereken ikinci bir faktör ya da bir başka faktör de Batı'nın Latin, Doğu'nun Yunan olması. Tamam, bu çok özel bir şey. Ve, efendim, Batı, Latin, Doğu, yani Doğu Roma İmparatorluğu Yunan. Doğu kültürleri şeyi kabul etmiyorlar. Yani Mezopotamya, Mısır ve Anadolu Latin dilini kabul etmiyorlar. Orada Yunan dili egemen ve eğer şeyi düşünürsek, doğuda yapılan kültürel, yani üretilen kültürel yapıtları falan da düşünürsek, örneğin İskenderiye'de yapılan şeyler Almagest mesela, en basitinden Almagest. Ptolemy'nin çalışması Yunanca yayınlandı. Galen var şeyde, Bergamalı tıp, Yunan, o da Yunanca. Plutark o 1. yüzyılda, yani Doğu İmparatorluğun Doğu bölgesi Yunan. O daha sonra Katolik ve Ortodoks ayrımına da denk düşüyor bu kültürel ayrım. Şimdi burada Hegel şunu söylüyor. Bir yanda tüm kültüre baştan başlamaları, bilim, tüze, anayasa için en temel öğeleri ilk kez kazanmaları gereken barbar uluslar. Bunlar batıdaki uluslar. Bir yanda tüm kültüre baştan başlamaları gereken, bilim, tüze, anayasa için en temel öğeleri ilk kez kazanmaları gereken barbar uluslar. Tüm kültüre baştan başlamaktan söz ediyor. Yine sayfa 250'de aynı yerde bir daha buna benzer bir şey söylüyor. Doğu'da Hristiyan dini ondan doğmuş olmayan hazır bir kültürün içine yerleşti. Doğu'da Hristiyanlık onu önceleyen bir kültürün içine yerleşti. Batı'da kültür süreci en başından ve hiç kuşkusuz Hristiyanlıktan başlayacaktır. Batı'da yani o Germanik kabileleri ve şeyleri, Galyalıları yani Keltleri ve Slavları uygarlaştıran faktör Hristiyanlığın ta kendisi.
Batı'da Roma uygarlığını yıkıyor, ondan sonra da hiç uygarlığı olmayan evet. Bir kitleyin kendine bir kültür uygarlık oluşturması sebebiyeti.
Romalılar 1000 yıl içinde o Germenleri uygarlaştıramadılar. O kadar direnç katı ya da Roma kültürü kendine dayatmada ve aşılamada o kadar yeteneksiz. Ama Romalıların hiçbir etki yapamadığı kültürler Hristiyanlığın karşısında direnemiyorlar. Hristiyanlığı kabul ediyorlar. Ve bu şeyleri, Germenleri, Slavları, Galyalıları vesaire, yani Keltleri, bütün bunları eğiten faktör Hristiyanlık oluyor.
Ama özünde de yani o zaman kabul ettirmek için biraz despotiklik de var Hristiyanlığın kendini kabul ettirmek.
Despotiklikle kabul, despotizmle kabul edilebilir mi? Ya da bir şey despotizmle kabul ettirilebilir mi? Onu bir düşünelim.
Dışsal olarak, evet ama
dışsal olarak, evet. Yani despotizmle bir inanç ya da bir ideoloji, bir kitleye bir süre kabul ettirilebilir. Ama o süre bittiği zaman, baskı bittiği zaman, çünkü...
Hocam şeyde
yani,
olur.
Bu söylemeniz üzerine yani Roma kabul ettiremezken Hristiyanlığının kabul ettirme yöntemleri.
Bence Roma'da felsefe zayıf. Hristiyanlıkta felsefe ileri.
O sayede inançlara ulaşabiliyor. İnsanlara ulaşabiliyor.
Roma felsefesi zayıf olduğu için diye düşünüyorum ben. Hristiyan felsefesi ileri olduğu için Germenleri medenileştirdi.
Bu bir şey tarafından bir tiran, bir yönetim aracı tarafından zemine, tabana yayılmaya çalışılan böyle otoriter bir şey olmadığı için bence evet. Bireyden bireye çok evet. Daha hızlı yayılabilmesi, bireyler arasında çok daha kolay örgütlenebilmesi mümkündür.
Yani Hristiyanlık otoriteyle ya da despotizmle yayılmadı.
Felsefesi var yani.
Ama felsefe şeyde yine azınlık arasında geçerli. Hristiyanlık
İslamiyet'e yani bir sürü
ama örgütlenmiş oluyor yani çok
İslam için her şeyi söylüyor.
Şimdi olgular şöyle. Hristiyan İsa bir din falan yaratmak için ortaya çıkmıyor. Kitabı da yok, yazısı da yok ve 30 yaşında o İsa'dan sonra 30 yılında ölüyor. Yani şeyin yeni dönemi 30. yılında ölüyor. 1. yüzyılda ölüyor. İlk imparator zamanında yani Augustus zamanında ölüyor. Ondan sonra Hristiyanlığın din olarak biçimlenmesini sonraki şeyler felsefeciler diyelim. Felsefeciler ve tanrı bilimciler bir arada yapıyorlar. Onlara felsefeciler diyebiliriz. Platonistler olmak üzere çoğunluğu. Evet. Çünkü bir şekilde felsefe bilgileri var, yazıyorlar. Yani yazdıkları da çoğunlukla kalitesiz olmasına karşın zaman zaman çok derin şeyler de var. Anlatımlar da var. Mesela John'un kitabı şeyle başlıyor. Başlangıçta logos vardı evet. Ya da söz vardı falan diye başlıyor. Platonist bir havayla, tonla yazılmış. Yani bu insanlar şeyler, felsefeden haberdarlar. Platonizmden belki de Aristoteles'ten de haberdarlar. İncil'in dil yapısı şey değil, şık değil, ince değil, kibar değil, gelişmiş değil, cilalı değil. Son derece alt kültüre ait yer yer ve kaba bir şey. Ama dediğimiz gibi şey de var. Felsefi pırıltılarda var zaman zaman. Çok fazla şey var. Mesel var. Bir takım yani İsa'nın yaşamından gelen ya da İsa'nın yaşamını eski ayete bağlayan bir takım şeyler, meseller, olaylar falan var.
Kur'an'da da durum benzer. Yani
yazarlar şeyler. Helenist
İslamiyet'i de aslında benzer bir süreç.
İslamiyet zaten İncil'in şeyi. Yani Hristiyanlığın yeni bir versiyonu demek.
Yok, sonradan kaleme alınması evet. Vesaire.
Evet. Aynı zamanda İncil yani şeyler Yeni Ahit kitapları bunların hepsi şeyde yazılıyor. Latince değil ama Yunanca yazılıyor. Ona da dikkat edeceğiz. Yani bunlar Batı'da değil Doğu'da üretiliyorlar ve çok sayıda. Bugün 4 tanesi kabul edilmiş konsüller tarafından ama
değil mi?
Hemen birinci yüzyılda başlıyor.
Yazı. Ama sonra bir konsül kurulmuş değil mi? Yani 300...
Birkaç konsül var. Şey var, Aryanizm'den söz etmiştik. Aryanizm, İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu kabul etmeyen bir versiyon. Ve bu özellikle Germenler arasında ilk benimsenen versiyon. Bunu yok etmeyi ve Hristiyanlığın dışına atmayı başarıyorlar. Çünkü üçlülük faktörü vardı ve bu üçlülük şeydi, önemliydi. Yani şeyi konuşmuştuk. Tanrı'nın, Hristiyanlıkta Tanrı'nın, İsa'nın Tanrı'nın oğlu olması bağlantısı insanı Tanrı'yla eşitliyordu. Müslümanlık, Sünni Müslümanlık şeyden, Hristiyanlıktan bu faktörle ayrılıyor sadece. Sadece bununla ayrılıyor. Yani Tanrı'nın oğlu olduğunu kabul etmiyor şey.
Ama bir tek işte Müslümanlık. Bir yükselen faktörü giriyor işin içine. Ne? Biraz şey bozuyor durum. Hani Tanrı kendi nefesinden üfledi diyor ya.
Hristiyanlık onu reddetmez ki.
Müslümanlık ise yani bir yoruma göre de o sanki o Hristiyanlıktaki anlayışı dengeler.
Dengeler mi ki?
Yani bana göre dengelemiyor da yani öyle diyorlar böyle mı? Bir görüş var. Çünkü niye Tanrı kendi nefesinden üfleyerek bir anlamda tanrısallaştırdı diyor.
Olabilir. Öyle o görüş vardır ama çünkü biz
Kur'an'da öyle bir laf geçiyor.
O dengeleme faktörünün daha çok sufilikte olduğunu düşünüyorduk.
En ama azından Kur'an'da o laf geçiyor yani üflemesi.
Yeterli mi acaba? Yani
o şey değil,
Tanrı ve insanı eşitlemek için yeterli mi? Olabilir ya da olmayabilir. Yani bilmiyorum. Neyle ölçeceğiz, nasıl ölçeceğiz? Ama sufilik insanın o değersizleştirilmesine karşı tepki olarak var. Yani Hristiyanlığa karşı kaybedilen faktörü sufilik yeniden kazanmaya çalışıyor. İnsanı ve Tanrı'yı eşitleyerek. Yani Müslüman dünyada insan ve Tanrı eşitlemesi dine değil, sufiliğe ait bir faktör.
Hocam şöyle bir görüşte ama.
Yani çünkü Hristiyan dünyada şey yok. Öyle bir sufiliğe benzer bir gizemcilik akımı yok ya da öyle bir etkinlik yok. Çünkü gerek yok. Orada insan ve Tanrı eşitlenmesi Katolik versiyonunda da Protestan versiyonunda da şey var. Kendi yani öğreti de var. Ama Katolik dinin yapısını inceleyeceğiz. O çok ayrıntılı olarak inceleyeceğiz onu şeyde. Modern dönemi incelerken orada göreceğiz o Katoliklik insanı
hocam, o da şey. Genelde araştırıyorsunuz, şeyleri takip ediyor musunuz? Mesela olarak şu an dünyada kaç milyar?
Birer milyar.
Artış oranı nasıldır? Yani dünya sonunda Müslüman olacak deniyor da bu spekülasyon. Yani gidişat nedir rakam olarak? Yani hakikaten de.
Onları siz de istatistik bir yani.
İslam devlet kurulacak değil. Yani bu politika. Politika mı? Şey yani. Ciddi bir politika.
Şimdi her din kendini o şekilde yaymaya çalışıyor ve
en bozulmamış olduğu için diyorlar. Ama bunlar tabii ki şey.
Mormonizm.
Ama başarılı oluyorlar yani. Dünya şeyi politik.
Mormonizm yayılırsa dünya şey olur.
Ama kendileri Hristiyan olarak böyle şey yapıyorlar.
Evet. Yani o bu konu şey. Şey. Evet. Modern dünyada, Germanik dünya incelerken çok net olarak incelememiz gerekiyor. Yani Hegel incelemiş, en azından biz Hegel'i izlediğimiz için şu anda. O, yani Katoliklik ve Protestanlık arasındaki ayrımlar, neden, neler reddi? Onları, evet onları inceleyeceğiz ve İslam da orada bir orada Hegel oraya almış İslam'ı. Yani şu an Roma'yı bitireceğiz. Önümüzdeki hafta yine buna benzer bir şey yaparız. Temel kavramlarımızı ele alırız. Hem mantıksal hem de tarih felsefesiyle ilgili ve şeyde Germanik fertiğine şeyde başlarız yukarıda. O yüzden yani mümkün olduğu kadar dinsel dinlerle ilgili okumalar yaparsanız iyi olur. Katoliklik, Protestanlık ve